أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان İmam Kudai'nin Müsned-ü Şihab'ında 40. hadis. Aleyhissalatü vesselamın dediğinden şöyle anlıyoruz. Yetki sahibi bir sultan öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Bir başka ifadeyle bu sefer o yetkili olana şeytan yetkili olur. Onun sultanı olur. Demek ki öfkelenen sultanın sultasını şeytan eline alır. İnsanlar hayatın herhangi bir bölümünde birileri birilerine yetkili durumda yaşarlar. İki ortaktan biri diğerine yetkili olabildiği gibi, diğeri bir başka zaman bir başka konuda ona yetkili olabilir. Hatta karı kocanın yetkilisi değiştiği zamanlar bile olur. İnsanlar kimi olaylarda, kimi zamanlarda, kimi mekanlarda farklı yetkililerin güdümünde olabilirler. Bu genel anlamda insanlık tarihinde ola gelen bir olay. Ama İslam dini yetkinin aslında Allah'a ait olduğunu ve yeryüzünde kimlerin hangi olayda ne kadar yetki sınırıyla yetkileneceklerini beyan etmeye tek yetkilidir. İşte buradan hareketle diyoruz ki, eğer İslam dininin verdiği izin çerçevesinde birisi sultasını, otoritesini kullanma makamındaysa, sultansa, başkansa, reisse, babaysa, kocaysa, yani İslam dini ona emretme yetkisi vermişse, sulta yetkisi, saltanat yetkisi, yani egemenlik yetkisi verdiyse, istediğini söylemeye, karşıdaki de onu dinlemeye mecbur konum ortaya çıkmışsa, İşte böyle durumda olan bir kişinin özel dikkat edeceği bir konu var. Dikkat etsin, öfkelenmesin. Şayet öfkelenmişse yutsun öfkesini ve inadına devam etmesin, karar vermesin. Öfkeli olduğu bir durumda onu yatıştırıncaya kadar sultasını, sultanlığını, otoritesini unutsun. Vazgeçsin. Etkinlik ve egemenlik sevdasına düşmesin. Çünkü yetki sahibi birisi, bir sulta sahibi birisi, bir sultan öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Böyle bir durumda şeytan ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Yani ona yetkili olan bu sefer şeytandır. Şeytan ona emreder. Emretme yetkisi vardır, yönlendirme yetkisi vardır artık. Çünkü gazaplanmış, öfkelenmiştir. Böylece o sultanın sultanı şeytandır. Öfkelenen sultanın sultasını şeytan eline alır. Ne yapacağı bilinmez artık. Nereye düşüreceği, nereye süründüreceği, nerede düşündüreceği hiç belli olmaz. Demek ki insanlar aslında öfkelenmemeye gayret edecekler. Ama diyelim ki öfkelendiler, sükunete ermenin yollarını bulacaklar. Yani sakin olmaya çalışacaklar. Bunun için ya bulundukları yerde oturuyorlarsa ayağa kalkacaklar, ya ayaktalarsa oturacaklar, ya değilse abdest alacaklar, olmazsa iki rekat veya daha fazla namaz kılacaklar veya orayı terk edecekler, o konumun dışına çıkacaklar. Yani sanki daha önce etrafındakilere söyleyecekler, zaten insan aklı başında olsa öfkelenmeyecek ya, terk etmeyi de aklına başına getiremez ya, yani bunu aklına getirip de uygulayacak imkanı bile olmaz ya, şeytan çünkü onu dürter ya, aman ha diyecekler. Ben öfkelenmek istemiyorum. Ben gazaplanmadan yana değilim. Ama insanım, diyelim ki öyle bir anıma rastladınız. Hemen tutun kolumdan, oturtun. Olmazsa ayağa kaldırın. Olmazsa başıma su dökün. Yani bana abdest aldırın. Olmazsa namaz kıldırın, değilse tutun kolumdan, atın dışarıya, götürün başka bir bölgeye, konunun dışına çıkarın diyecek. Ve bunu kendisi aklı başındayken söyleyecek, başka birileri de ona böyle bir durumda yardım ederken, sinirlenmesine ya da itiraz etmesine veya onların böyle bir şey yapmasına engel olmasına da şaşırmayacaklar. Çünkü aklı başında değil ya, olsaydı yapmazdı diyecekler. Yetki sahibi bir sultan, öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Ona yetkili olur, onun sultanı olur. Öfkelenen sultanın sultasını şeytan alır. 41. اِذَا اشْتَكَ الْمُؤْمِنُ اَخْلَصَهُ ذَٰلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ الْخَبَثَ مِنَ الْحَد۪يدِ Mümin rahatsızlandığında, nasıl ki demirci körüğü, demirin pasını arındırırsa, bu da onu günahlarından arındırır. Aleyhissalatü vesselamın öğretilerinden anlıyoruz. Allah Rahman'dır. Peygamberimiz öğretiyor. Allah Rahim'dir. Kur'an ve sünnet baştan sona bunu sanki enine boyuna tafsilatıyla evirip çevirip tekrar tekrar gündeme getiriyor. Her surenin başında biri hariç bunu zaten tekrar etmemiz özellikle isteniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rauf'tur, şefkat ve merhamet sahibidir. Allah bizi sever ve sevgiye layıktır. İşte bu da o minval öğreneceğimiz hadislerden biri. Hastalık istemeyeceğiz tabi. Ya Rabbi bana hastalık ver demeyeceğiz. Böyle bir şey yasak, istenmez de. Hatta aleyhissalatü vesselam bir adam görür. Sanki Türkçe ifadesiyle erimiş, kurumuştur. Bir deri bir kemik kalmıştır. Yani gözleri içine çökmüş, gözünün feri kalmamış, dizinin bağı kalmamış, erimeye başlamıştır adam sanki. Sorar aleyhissalatü vesselam, nedir senin derdin? Meğer adam nasıl dua edermiş? Nereden de bulmuş bu duayı? Kim önüne düşmüş acaba? Peygamberimiz razı olmamış öyle duaya. Diyormuş ki adam, ya Rabbi benim amellerim karşılığında, hayatımda yaptığım işler karşılığında, cezayı hak ettiğim işler var ya, işte onlar adına vereceğin cezayı bana dünyada ver, ahirete bırakma diyormuş adam, meğer de öyle olmuş. Yasak yani. Böyle dua edilmez. Hastalık istenmez Allah'tan. Ya da eksiklik, yanlışlık, hata, kusur, kabahat adına sen bana dünyada cezamı ver denmez elbette. Af ve afiyet istenir. Hatta der ki aleyhissalatü vesselam, dünyada ve ahirette Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Kime bu verilirse zaten artık ihtiyacı hiçbir şeye kalmamıştır denilir. Allah bize dünyada ve ahirette af ve afiyet versin. Allah Müslümanların ve Allah'ın düşmanlarına da bunlardan hiçbir nasip ayırmasın. Buna göre bir müminin hastalık istememesi doğal, görevi de zaten. Ama her şeye rağmen hasta olacak mı? Hastalanınca da eyvah, istenmeyecek bir duruma düştüm, bittim ben öyleyse, nem kaldı benim, tamam artık, her şey yerle bir oldu, ben de bittim, hayatım da bitti, beklentim de bitti demeyecek. Hatta bu hastalığın, bu rahatsızlığın mümin adına bir hayır sebebi olduğunu baştan bilecek. Çünkü Müslüman rahatsızlandığında, hani demirciler ateş yakarlar, onu körükle alevlerini, ateşin derecesini yükseltirler ya, böylece işleyecekleri demirin isi pası o ateşin üzerinde hepsi arınır, hiçbir şey kalmaz ya, yani demircinin ateşi üzerindeki demir nasıl da tertemiz olursa istenpastan, aynı şekilde Müslümanın ateşi, rahatsızlığındaki ateş, hastalığındaki ateş de veya herhangi bir hastalık da onu günahlardan böylece arındırır. Demek ki hastalığa sevinilir mi? Elbette, ama hastalık için uğraşılır mı? Hastalansam diye uğraşılır mı? Kesinlikle hayır. Hastalıkla ilgili nice böyle müjdeler vardır. Hastalanması kişi için bir kefarettir. Günahlarından arınma vesilesidir. Bütün organlar adına bir tevbe imkanıdır. Kişinin haddini bilmesi demektir. Allah'a yaklaşması demektir. Hatta Allah kişiyi affetmek dilerse öyle rahatsızlıklar verir ki onun bütün günahları, baştan sona ne varsa hepsi affedilinceye kadar hastalık sürer de hatta ondan sonra ruhunu kabz eder şeklinde peygamberden beyanlar öğreniyoruz. Öyleyse siz mi hastalandınız, yakınınız mı, uzağınızda biri mi ya da bir Müslüman kardeşiniz mi ama sizin vücudunuzun bir parçası değil mi? Bu anlamda sevinin ama o şikayet etmesin, isyan etmesin hastalığına, eyvah demesin, bittim demesin, kahroldum demesin, yandım yıkıldım demesin. Gerçi ah demesi, of demesi onlar da tehlildir, tekbirdir, tesbihtir, tahmiddir, onlar da dua yerine sevap kaynağıdır ama isyan sözleri olmasın, böylece onun o hastalığı onun günahlarına kefaret olacaktır inşallah. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam'dan öğrendiğimiz bir başka formül bize bu sözü söyletmeye cesaret veriyor. Bir Müslümanı, hasta bir Müslüman kardeşinizi hasta ziyaretine mi gittiniz? Önce izin alacaksınız. Size kim o denilince selam verecek, kendinizi beyan edecek ve hasta ziyaretine geldiğinizi arz edeceksiniz. Kabul edilirse hastanın yanına girecek, mümkünse elinden tutacaksınız. Güzel duygular ifade edecek ama özellikle Aleyhissalatü Vesselam'ın dediğini diyeceksiniz. La be'se tahurun inşallah. Bir şey yok, geçmiş olsun. Yani bu o kadar sıkıntı edecek bir şey değil ki, nihayet Allah'ın imtihanlarından biridir ve senin günahlarını temizleyici olur inşallah. Böyle olması açısından insan kahrolmaz. Hatta bir anlamda ümitlenir, Allah'a duasını artırır, niyazını artırır, istiğfarını artırır. Aman ya Rabbi bu hastalıktan dolayı benim çektiklerim benim günahlarıma kefaret olsun der. Güzel duygular ifade edeceksiniz, gönlünü hoş edeceksiniz. Sonra kalkıp gidecek ama bir de ondan dua isteyeceksiniz. Çünkü hasta ya, hani duası makbul olanlardan ya, o da size ama sizinle birlikte diğer Müslümanlara dua etsin, onu isteyeceksiniz. Hastalığın nice böyle bize sevap kaynağı olduğunu bileceksiniz. 42. hadis. İza buya li halifeteyni faktulul ahara minhuma. Allahu Ekber. Yani İslam dini o kadar kıldan ince, kılıçtan keskin, net çizgilerle din ortaya koymuş ki, Müslümanların dünyada hasenesine engel ne varsa ortadan kaldırmayı başta planlamış. Uyanlara ne mutlu. Halife olacak demiş. İnsan yeryüzünde halife. Bu halifelerden biri, yani bütün Müslümanlar aslında Allah'ın halifesi, yani Allah'ın dininin yeryüzünde yaşanmasına asıl görevli. Ama bunlardan biri, özel olarak Müslümanlara bunu hatırlatmakla görevli olacaklar. Yani toplumsal kararlar adına işi teke irca edebilmek için bir kişinin özel görevli olması gerekiyor. Buna ülül emir de diyebilirsiniz, emirul müminin de diyebilirsiniz, halife-i müslimin de diyebilirsiniz. Yani bir tek halife olacak. Ama diyelim ki Müslümanlar bazen dengeyi kaybederlerse, insanlar ya, şeytana uydukları dönem olursa, hani gaflette olurlar ya bazen, ta atalarından aldığı bir özellik olarak şeytana uyabilecekleri göz ardı edilmeyecek ya, diyelim şeytana uydular, içlerinden biri bir daha çıktı ortaya. Olur mu öyle, bir o halife, ben de halifeyim dedi. Ne yapacaksınız? İki halifeye birden biat edildiğinde, böyle bir olay yaşandığında onlardan birini etkisiz hale getiriniz, işini bitiriniz diyor Allah'ın Resulü. Tabir aslında açık. İza buya li halifeteyni, iki halife varsa kendisine biat edilen, emrin olur sultanım, ne istersen emret dinlerim, boynum kılıçtan keskin, kıldan ince emirlerin karşısında hiçtir, toprakla birdir. Buyurun sana biat ediyorum, elimi uzatıyorum, kendimi gönlümü uzatıyorum. Senin emirlerin doğrultusunda hayatımı sürdürmeye hazırım diyorsa eğer insan, ama böyle denilen iki kişi varsa, iki grup oluşuyorsa, yek vücut olacak Müslümanlar, bir kalp gibi çarpacakken, bir ciğer gibi nefes alacakken, bir vücut gibi yaşayacakken, ikiye ayrılmışlarsa, bölük pörçük olmaya başlamışlarsa, bu anlamda kendi kendilerinin sevdasına kapılmışlar, sadece Allah'ın, sadece peygamberin direktifine razı değiller, bunu sanki ikiye bölüyorlar, parçalıyorlar, bölüp parçalıp yutmaya hazırlanıyorlarsa, faktulul ahara minhuma, onlardan bir diğerini, yani sonradan çıkanını veya layık olmayanını veya ölümü hak edenini öldürün, işini bitirin. Yani adamı gerçekten boynunu vurup mu öldürün, yoksa halifelik özelliğini mi öldürün, biat alabilme özelliğini mi öldürün, artık onu o günkü Müslümanlar karar versin. Ama iki halife olmasın, iki emirul müminin olmasın, ikisi birden hayatta olmasın, ikisi birden halife olarak var olmasınlar, çünkü insanlar ne yapacaklarını şaşırırlar. Aynı olayda bütün Müslümanların bir vücut halinde hareket etmelerine engeldir ve onun ortadan kaldırılması gerekir. İki halifeye birden biat edilmişse onlardan birini etkisiz hale getiriniz. 43. İza tekaraba zamanu intakal mevtu khiyara ummeti kema yentaki ahadukum khiyara rutabi minat tabaki. Ahir zaman yaklaştıkça, ahir zaman yaklaşınca, aynen sizin tepsiden hurmaların en nefisini seçtiğiniz gibi ölümde ümmetimin iyilerini seçer. Ya Rabbi sen yardım et. Demek ki bir ahir zaman olacak. Zamanın bitmesine yaklaşacak devran. İşte böyle bir dönem gelince, ahir zaman yaklaşınca, yani dünyada imtihan pozisyonunun bitme dönemine yaklaşınca, kıyamet öncesi yaşanırken, işte o dönemde, hani insanlar bir tasta, bir tabakta, bir tepside hurmalar yerken, rahatsa, herkese ait değilse o yenilecek olan, şöyle iki kişi karşı karşıya oturmuş veya bir kişi hurmaların başına çökmüş oturmuşsa, nasıl gönlüne göre, gözüne göre en güzel dediklerini seçmeye başlarsa, işte öyle bir dönemde, ahir zaman yaklaşınca da ölüm ümmetimin iyilerini seçer. Bakarsınız bir bölgede biri ölmüş, öbür bölgede biri ölmüş, arkasından ikinci bir iyi o da ölmüş, sonra üçüncü iyi o da ölmüş. Demek iyiler başta ölmüş gitmiş olurlar da kıyamet kötüler üzerine kopar. Ya Rabbi bizi kıyamet üzerine kopan insanlardan eyleme. Amin. Hani bu bir darbe mesel olarak da söylenir. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar tatlısınız, ne kadar iyi çocuklarsınız demişti adamın biri bir savaş diyarına gidip, şöyle tatlı bir gülümseme, biraz da acı bir bakışla bunu diyen adama bakmış ve çocuk demiş ki, amca yanılıyorsun, iyilerimiz şehit oldu. Öyle olurmuş zaten ahir zamanda. Eğer zaman ahir zamana gelmişse, yani peygamber dönemi değilse, sahabe dönemi bitmişse, zaman dönüyor, devran dönüyor ama mekan aynı ama zemin aynıysa, işte böyle bir dönemde iyiler baştan gidermiş. Bir bir, hani tepside iyi hurmaların öncelikle seçildiği gibi ölümde ümmetimin iyilerini seçer diyor peygamberimiz. Öyleyse şu geri kalanlar hep, hani hurmalık, hani ağaçlık, hani bağlık bostanlık yerde, seçilen seçildikten sonra geriye kalan döküntüler gibi, şimdiki insanlar da öyle mi diyeceksiniz? Onu varın siz düşünün. Ben onu demek istemiyorum. Ama ilim adına, irfan adına, samimiyet adına, ciddiyet adına, Kur'an'ı bilmek, sünneti anlamak adına, eğer insan arıyorsanız, eskilerin tabiriyle bir kahtı rical dönemi yaşandığını biliyorsunuz herhalde. Bakıyoruz, Kur'an anlatan kimilerini kitaplardan öğreniyoruz, tefsir sahiplerine kitaplardan muttali oluyoruz, sanki adam bir öğrenci mantığıyla haftalık ders programına bakar gibi, salı gün yok, çarşamba gün ikinci saatten sonra dercesine, Kur'an'da konuyla ilgili ayetleri ya da sadra şifa ayetleri arka arkaya sıralayıveriyor. Konu tefsiri adına değil, o anda, o durumda, o konumda, o zaman ve mekanın kesişim noktasında bizim hayatımızı düzenlemeye yetkili ayetleri bir bir arka arkaya sıralayıveriyor insanoğlunun kimileri. Tarihte yaşamış onlar. Demek bir vakitler böyleler varmış. Okudukça gönlümüz açılıyor ama okudukça küçülüyoruz. Okudukça gözümüzde büyüyor onlar ama okudukça biz küçüklüğümüzü anlıyoruz. Demek ki Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılmasının prim yaptığı dönemler varmış. Teşvik gördüğü dönemler varmış. İmrenildiği, uygulandığı, peşi sıra koşulduğu dönemler varmış. İnsanlar onu sever, böyle bir sevgi adına hareket ederlermiş. Oğullarını bu işe yatırır, kızlarını bu işe vakfederlermiş. Hatta öyle zamanlar gelmiş ki tarihte, öyle zamanlar geçmiş ki tarihte, ya Rab şu karnımda taşıdığım çocuğu sana adıyorum diyenler olmuş. Doğurduktan sonra adamalarını tazeleyenler olmuş. Bütün hayatını bu işe vakfedenler olmuş. Ve nice alim bilinen zatların hayat hikayeleri okunurken şu sözlere ısrarla rastlanmış. İlk tahsilini evinde ailesinden aldı. Annesinde hafızlığını tamamladı. Babasında ilmine başladı. Bu işin alet ilmi olarak altyapısını bitirdi de sonra devrin en büyük üstadlarından falana, sonra filana gitti. Bulunduğu yerde ilim revaçtaydı da, alimler diyarındaydı da o, işte ondan dolayı çok yorulmadan bir seviye kat etti. Sonra falan yere, arkasından filan yere gitti. Bir Buhara'ya geçti, bir Kahire'ye döndü, bir Bağdat'ta durdu, bir Yemen'e gitti, bir Hicaz'da bekledi, bir peygamberin huzurunda Medine'de mescitte kaldı, bir haremde yani mescidi atık denilen, insanları özgürlüğe sevk edecek olan, yani özgürlüğün anlamını kendilerine anlatacak olan Beytül Atık, Kabe'nin karşısında bütün bildiklerini Allah'ın huzurunda insanlarla tekrar istişare etti ya da onu tekrar gündemde tutmaya çalıştı. Bütün bunlar galiba ilmin ve irfanın, bütün bunlar iyi olabilmenin, hayırlı olabilmenin ölçüleriydi. Tarihte ola gelmiş, bitmiş, zamanı geçmiş değerlendirmeler olarak biz sadece ah bir vakitler öyleymiş demek dönemini yaşıyoruz Allah korusun. Tekrar okuyorum. Ahir zaman yaklaşınca aynen sizin tepsiden hurmaların en nefisini seçtiğiniz gibi ölüm de ümmetimin iyilerini seçer. 44. hadis. İza temenna ahadukum falyandur mellezî yetemenna fe innehu la yedri ma kutibe lehu min umniyetihi. Sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde arzuladığı şeye dikkat etsin, zira o İsteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez. İsteklerinden hangisinin kendisine verileceğini bilemez. Öyleyse neler istediğimize iyi bakalım. Ağzımızdan çıkan şeylerin bir anlamda dua olduğunu unutmayalım. Neler söylediniz? Vallahi hocam diye başlıyor insanlar. Allah'tan bugüne kadar neler istediysem hepsini verdi. Şöyle mavi gözlü bir çocuk istedim, verdi. O kızdı, bir de oğlan olsun dedim, arkasından onu da verdi. Evim olsun dedim, verdi. Arabam olsun dedim, onu da verdi. Başka dedim, neler istedin? Dünyam olsun, bir dünya, bir dünya daha olsun deseydin bari, sana ayrı bir güneş, senin için bir ay yaratsaydı bari diyesim geldi. Ne dersiniz? Neler istiyorsunuz Allah'tan? Hani derler ya, hikayeyle din anlatmak için söylemiyorum. Anlatım kolaylığı sağladığı için sanki bir ifade kaçışı olarak dinleyin. Üç arkadaş varmış. Hem öyle arkadaş hem öyle dostmuş ki gece gündüz beraber olurlarmış. Hem ki bunlar Allah adına, Müslümanlık adına endişe duyan insanlarmış. Bir gün olmuş. Bir haleti ruhiye içinde demişler ki birbirlerine, zannederiz duaların kabul edildiği zamandır. Diyelim ki öyle bir gün yaşıyoruz. Hadi dua edelim. Allah'a yalvarıp yakaralım. Bakalım isteyelim, neler isteyelim. Gönlümüzde ne varsa, içimizde ne varsa, kalbimizde ne varsa arz edelim Allah'a. Ondan onu isteyelim ve hepimiz de bu duaya amin diyelim demişler. Gözlerini kapatmışlar biraz. Kalplerini ve kulaklarını dünyaya kapatmışlar biraz. İç dünyalarına dalmışlar ve dua etmişler. Ne dua ettilerse hepsinin duasına amin demişler. Belki bunlardan ikisi, ilim irfan adına yoldan yola giden, köyden köye giden hoca, ama belki biri de yolda arkadaşlıklarına kattıkları çobanmış. Demişler ki onlardan biri, ya Rab bana öyle mal, öyle mal, öyle mal ver ki, öyle dünya, öyle dünyalık ver ki, ben bütün bu malla, mülkle insanların yardımına koşayım. Gece gündüz onlara sunayım, ikram edeyim, vereyim. Bütün ihtiyaç sahipleri bana koşsunlar, gelsinler. Memleketlerden, beldelerden, etraf diyarlardan, kıtalar, aşırı ülkelerden birileri gelip benim malımdan istifade etsin. Ben onlara da vereyim. Sen bana çok ama pek çok mal mülk ver ya Rabbi diye dua etmiş meğer. Sonra öteki, ilim ver bana demiş. Hem ne kadar çok ilim. Senin istediğin kadar, senden alabileceğim kadar, senden nasibim kadar ilim. Hem öyle çok ilim ver ki talebelerim olsun, öğreteyim insanlara, hepsine, herkes gelsin, genci ihtiyarı gelsin, kadını erkeği gelsin, hepsine ilim öğreteyim demiş. Amin demişler. Ama üçüncüsü, ya Rab demiş, sen bana hayırlısını ver. Razı olacağım bir hayat ver. Böyle bir hayatta kolaylıklar ihsan et. Ben seni razı etmek istiyorum. Neyle razı olacaksan, sen bana onu lütfet, ben başka bir şey demiyorum demiş. Sanki peygamberin senden ne istediyse hayır olarak ben de istiyorum. Peygamberin sana nelerden sığındıysa şer olarak ben de ondan sığınıyorum demiş gibi özet sunmuş. Yani hayırlısı olsun, ben başka bir şey demiyorum demiş. Evet, yıllar geçmiş, onlardan biri öyle zengin, öyle zengin olmuş ki, herkes ona muhtaç, herkese vermiş ama kimseye engel olmamış, öyle dua etmişmiş zaten. Derken gün olmuş, devran dönmüş, diğer arkadaşıyla karşılaşmış. Meğer o da bir alim olmuş, bir alim olmuş ki bütün insanlar ona geliyormuş. Oturup dertleşmişler. Ah bizim kafamız, ah bizim kafasızlığımız demişler. Nolaydı, hayırlısını isteseydik, nolaydı, Allah'tan rıza isteseydik, nolaydı, meğer çoban çalmış kavalı, o öttürmüş düdüğü, geçti gitti bitti ama iş bitti ki o hayırlısını istemiş. Meğer o anda dualar kabul edilmişse, bizim duamız kabul edildiğine göre onunki de kabul edilmiştir. Meğer ki o rahat etmiş, meğer ki o rıza bulmuş demişler. Bir kadın anlatıyor, bir arkadaşı hamileymiş. Bir ortamda duyuvermişler. Bir şey yok, saklı değil ya, herkesin başında olan bir iş. Demiş ki bu hanımefendi, bu hamile olan arkadaşı kadına, hayırlı olsun. Öteki yadırgamış. Aa, içinden demiş ama. Diyememiş. Dese diyecekmiş, cesaret bulamamış. Yani hoşuna gitmemiş böyle bir tabir. Ne demekmiş hayırlı olsun? Öyle şey mi olurmuş? Sonra, yani bir kadın için bundan daha doğal ne olurmuş? İşte hamile kalmış. Ne varmış yani? Nesi hayırlı olacakmış? Gibi duygularla bu duaya amin diyememiş. Yürekten diyemediği gibi dilden, ağızdan da diyememiş. Ama zamanı gelmiş, bir çocuk doğurmuş ki arızalı, yani fiziksel, özürlü olarak doğmuş. O gün anlamış, o gün fark etmiş, 6 ay önce denileni o gün bilmiş ama iş işten geçmiş elbette. Ne dersiniz, hayır mı isteyelim? Peki neler söylüyorsunuz? Dediklerinizi duyuyor musunuz? Hatta bazen şakadan dediklerinizi, öyle ağzına geldi diye söylediklerinizi düşünsenize, insanoğlu dikkat etmeden ağzından bir söz çıkar da cehennemin ta hadsiz hesapsız böyle çukurlarından birine düşüverir diyor Peygamberimiz. Öyleyse sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde arzuladığı şeye dikkat etsin. Zira o isteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez, hangisinin kendisine verileceğini bilemez ki. Dikkat etsin diyor Peygamberimiz. Peki siz neler istediniz? Oğlumun kimyacı olmasını, kızımın fizikçi olmasını istiyorum. Ciddi misin? Başka neler istedim? Evimin şurada, makamımın burada olmasını istiyorum. Ciddi misin? Başka neler istedin? Hem ki cebimde paralarım, gönlümde isteklerim, sevgilerim, hem ki elimin altında hizmetçilerim, hem ki atım, arabam şöyle olsun. Ciddi misin? Başka neler istedin? Ama dikkat etsene, bütün bu istediklerin doğrultusunda bir hayat yaşarken sen Bakara, Ali İmran, Nisa Maide'ye dikkat etmediğini ya da Buhari Müslim'le görüşmeden karar aldığını anladığın gün iş işten geçmiş olacak, ne haber? Tekrar edelim mi? Anlatabildim mi? Bilmem ifade edebildim mi? Ne dersiniz? Sofranız, kendiniz, kafanız, gönlünüz, ziyaret ve ziyafet mantığınızla, kılığınız, kıyafetiniz, yağmur ve toz dolaplarınız veya buz dolaplarınız, elbise dolaplarınızla ya da aklınıza gelebilen ama bugün elde etmeye imkanınız olmadığını zannettiğiniz, yarın için kendini vakfettiğin bütün o isteklerin, arzuların konusunda ne dersiniz? Onlar size cennet kazandırmayacaksa hala peşi sıra koşacak mısınız? Ama neden Allah idiydi ya o imkanları size verecek olan, bir sorsanız hayırlı mı değil mi deseniz, sizin için hayırlı mı değil mi olduğunu bilmediğiniz şeyleri her şeye rağmen istemeye devam mı edeceksiniz? Dikkat ediniz, o sizin içinizden geçirdiğiniz şeyler, o ümniyeleriniz, o kuruntularınız, o arzu ettikleriniz, o temenni ettikleriniz şeyler var ya, hangisi kayda geçer belli olmaz, hangisi size verileceğini bilemezsiniz, hayırlar isteyiniz, hayırlar peşi sıra koşunuz. 45. İza ca'ekum ez-zairu fe-ekrimuh. Size bir misafir geldiğinde onu ikramla ağırlayınız. Size misafir geldiğinde. Bu tabir Türkçe'de böyle. Arapça'da misafir denilince seferi olan adam anlaşılır. Ki bu hadiste öyle söylenmiyor. Ama hani bir de Türkçe'deki misafir denilince Arapçası onun zairdir. Yani ziyaretçi, birinci kapı komşunuz, karşı kapı komşunuz veya aynı mahallede bir arkadaşınız veya arka sokaktan birisi size ziyarete geldiğinde onu ikramla ağırlayınız diyen Peygamberimiz, o şehirler arası, köyler, kentler arası yani seferi bir müddetten, mesafeden bu yana gelmiş de size tanrı misafir olmuş insanların ağırlanması gibi böyle insanlara da ziyaretinize gelenlere de ikram ediniz diyor. Tamam, ben de bunu arıyordum diyor kimileri, işte tam burada. Çünkü misafire ikram etmek zorundaydım. Toplum bana bunu emrediyordu. Bir sosyal baskı vardı. Ama ben bu işin dinsel altyapısını bilmiyordum. Bulmak istiyordum. Olması gerekiyordu. Allah bana böyle bir şey emretsin, bilseydim de, peygamber böyle bir şey desin, anlasaydım da, onunla hayatımı düzenlerken bir de din yaşama hazı duysaydım diyor insanlar ve başlıyorlar misafirlerine ikram etmeye. Yanlarında filan oturamıyorlar. Hal hatır sormak mı? Sıra gelmiyor zaten. Tam onu soracaklarında kalkıp gidilecek zaman geliyor. Önce hoş geldin. Sonra hani şehirler arası otobüs yolculuklarında hasbelkader tesadüfen öyle rast gelmiş, iki kişi yan yana iki koltuğu paylaşınca konuşmak zorunda olduklarını zannederler ya, hayırlı yolculuklar. Diğeri de ona aynısını söylemek zorunda. Söylemezse ne kadar ayıp değil mi? Kötü yolculuklar mı desin, sonra o zaman kendisi de o kötü yolculuğun içinde olacak. Demedi onu, peki o da hayırlı yolculuklar dedi. Nereye gidiyordunuz? Zaten bu otobüs Erzurum'a gidiyor. Öteki adam Muğla'ya gideceğini iddia edemez ki, Ankara'dan hareket etmişler diyelim. O da aynı yere gidiyor, o tarafa doğru. Yok öyle demek istemedi zaten, yanlış anlama, hemen birdenbire dikleşmen gerekmiyor. Biraz kibar davransana lütfen diyor, sanki sosyal baskı. Yani hani yol üzerinde Erzincan olabilir ya da Erzurum'dan öte olabilir bir yerlere gidebilirsiniz. Ya da yolda inip binip tekrar geriye dönüp ha yanlış binmişim İstanbul'a gidecektim diye hatırlayabilirsiniz. Ondan dolayı sormuşmuş meğer ya. Sonra konuşmak zorundalar. Hangi meslekteydi? Nerede doğmuştu? Doğduğu gün acaba ay hilal halinde mi? Değilse büyük mü küçük müydü bilememişti ama neler konuşsaydı anlamamıştı. Biraz havadan, biraz sudan diyecekti. İşte onu değerlendireceklerdi filan. Anlatabildim mi? Yani evler de böyle sanki. Önce bir kahve gelsin mi? E canım şimdi bu sorulmaz ki zaten hastaya çorba. Aa unuttum, karnınız aç mıydı? Hayır, başka ne vardı geriye? Çay gelecekti zaten. Yanında da bir şeyler, aperatif atıştırıvermek manasına olsun mu pasta börek cinsinden? Ama çok özür dileyecekti çünkü pat diye ani gelmişlerdi. Aslında bir suç varsa bu misafire aitti değil mi? Bütün bunlarla bir ev sahibi, bir misafir, bir rica, bir minnet, bir teşekkür, bir özür beyanı derken 2,5 saat geçivermiş. Oturacaklardı. O arada kamerada bir dizi mi? Yoksa ekranda bir film mi nedir? O da gündemi oluşturuverince kimsin, nesin, necisin, hangi dünyayı yaşıyordun, hangi sureyle berabersin, mezara hazırlık adına nelerin var, hayrola yani, var mı Allah'la, peygamberle beraberliğinde yapabileceğin bir şeyler, senin sevap dünyana bir katkım veya ikab ve azap dünyandan eksiltme adına bir yardımım olabilir mi demeye zaman kalmadan ziyaret ve ikram faslı bitiyor herhalde. Size misafir geldiğinde onu ikramla ağırlayın. Öyleyse ikramı anlasak nedir ikram? Zannederim anlayabildiğim kadarıyla bunca okuduklarımdan çıkardığım sonuca göre ikram kişinin ihtiyacının giderilmesi demektir. Yani komşunuza ikram edeceksiniz, seferi bir misafir var evinizde ikram edeceksiniz. Ya da dostlarınızdan birileri ziyaretinize geldi, ikram edeceksiniz. Kurallarını İslam'dan öğrendik. Ama nedir ikram diye İslam'a yine sorarsak, zannederim bize şöyle bir cevap veriyor. İnsanın ihtiyacını gidermektir. O anda eğer ihtiyacınız suya ise, su versinler. Bir bardak mı? Ama içmek içinse evet, abdest içinse yetmez. Ama bir tuvalet ihtiyacınız varsa onu karşılasınlar. Peki, yok öyle değil, 2 dakika bir nefes alacak ya da hatta bir yarım saat şöyle kafanızı dinleyecekseniz, hatta uyumak durumunda ve zorundaysanız böyle bir zemin, böyle bir imkan hazırlasınlar, ihtiyacınız o çünkü. Ama eğer ihtiyacınız İslam'dan kaynaklanmıyorsa, şöyle biraz içmek gibi ya da hırsızlık etmek, dedikodu yapmak ya da İslam'ın istemediği şeylerden birilerini gündemde tutmak gibi biri adına şer planı veya kötülük programı hazırlamak gibi öyle bir derdiniz varsa bu konuda size yardımcı olmamak yani onu engellemek de bir ikramdır elbette. Böylece misafirinizle siz baş başa İslam'ı yaşarken ona ikram etmiş oluyorsunuz. Ama onun yemeğe ihtiyacı varsa artık yemek hazırlayacaksınız ama lütfen unutmayın bir kişilik olsun. Yani başıma çok geldiği için söylüyorum. Bir kişiye 5 kişilik yemek hazırlayıp yemedin ama yemedin ki bizi kabul etmedin galiba. Lütfen rica ederim hadi buyurun bir de şundan ama bir de bundan diye ısrar etmek ikramsa bunun kaynağını ben öğrenmek bile istemiyorum. Çünkü bana zulmün kaynağını öğrenince belki daha çok zulmedilmiş olacak. O zaman tekrar dönelim. Sözün özünü peygamberden dinleyelim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا جَاءَكُمُ الزَّائِرُ فَاَكْرِمُوهُ Eğer size bir misafir gelmiş, bir ziyaretçiniz gelmişse, onu ikramla ağırlayın. Ne yapacaksınız? Dur arkadaş, ben sana ekmek yedireceğim, mecbursun. Su içeceksin, mecbursun. Ben sana ikram edeceğim, mecbursun. Ama öyle değil, sık boğaz etme. Bir rahat etsin. Yani kendi evinde nasıl davranılacaksa kendisine, eğer Müslümanlığa uygunsa tabii elbette sen de ona öylece davran. Ama Müslümanlığa uygun olmayan bir isteği varsa yapma da Müslümanlığın izin verdiği bir şeyler adına ha belki bir teklifte bulunursun. Hatta bana kalırsa dostsa teklifte de bulunma. Çünkü çok yakın dostlara haber verilir. Biraz uzaksa teklif edilir. Daha yabancıysa ya da düşmansa ısrar edilir hatta eziyet olsun diye derler ya. Onun için siz de çok yakın arkadaşınıza belki yemek ikram edebileceğinizi, çay çorba ikram edebileceğinizi, yatak yorgan ikram edebileceğinizi haber verirsiniz. Kaldı ki o zaten bu haberleri baştan almış da onun için ziyarete gelmiştir. Siz sakin olun, o da rahat olsun. Siz gelen misafirinize merhaba diyorsanız aslında içini boşalttığınızdan dolayı anlamıyorsunuzdur öyleyse. Merhabanın içinde bu dediklerimin hepsi var. Rahat olasın. Kendi evin gibi davranasın. Burasını kendi evin bilesin. Öylece işte. Hadi her şeyinle rahat, her taraftan rahat olasın diye ona durumu beyan ediyorsunuz. 46. hadis. İza se'elte fes'elillah. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Hatta 47. hadis. İza iste'ante fes'te'in billah. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Her anne çocuğuna bunları bir bir ezberletsek zor olur mu? İza se'elte fes'elillah. İza se'elte fes'elillah. Bir kağıda yazacaksınız. Sizin evde öyle kuşe kağıt, çine mürekkebi, özel kalemler, rapido takımı falan yok mu? Onlarla yazamayacak mısınız? Peki ya bilgisayarda yazmak ve onun yazısından almak imkanınız da yok, onun için mi boynunuz bükük? Bırakın o fantazileri. Eliniz kalem tutar mı? Hatta isterseniz bir kömür parçasıyla bir tahtanın üzerine veya bir gazete kağıdının boş taraflarına yazıverin isterseniz. İza se'elte fes'elillah. Birkaç tane olsun. Bir sofraya koyacağınız, bir mutfağa asacağınız, bir giriş kapısına takacağınız, bir yatacağınız yere de bulunduracağınız birkaç tane oluversin. Girince okuyun, çıkınca okuyun. Oğlunuz okusun, kızınız haber versin. Bilemedik deyin, bakmadan sorun. Ama bakan birisi hatırlatsın. İza se'elte fes'elillah, İza iste'ante fes'te'in billah. İki hadis birden ezberlediniz. Ama misafirinize söyleyin. Ha, unuttum. Telefonunuz vardı değil mi? Onu nerede kullanacaktınız? İşte hemen aklıma geldi. Açın telefonu dostlarınıza. Yok öyle olmaz mı? Hiç olmazsa bu vesileyle arabayı kullanmaya mı niyet ettiniz? Gideceksiniz, ziyaret edeceksiniz. Kapıdan hatta ben sana dilimin altında bir hadis getirdim. İza se'elte fes'elillah diyeceksiniz. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste diyeceksiniz. Tam kapıya vardınız, zile bastınız, arkadaşınız çıktı, kucaklaştınız, hal hatır sordunuz. Buyur etti, içeriye girmek istemediniz. Ben bir şey getirmiştim, dilimin altında dediniz. Bir türlü de ağzınıza, dilinize getiremediniz. İşte o anda telefonla sorun oğlunuz, kızınıza ya da bir önceki uğradığınız kapıya ne demiştim, neydi o hadis deyin. Ondan tekrar alın, bir daha tekrar edin işinizde. Gündemde bunu tutalım. O zaman cennete gitme yolu kolaylaşacaktır bize. İza se'elte fes'elillah, İza iste'ante fes'te'in billah. Çok kısa kısacık olunca hemen iştahlandım galiba. Ezberleseniz dedim. Bundan sonra böyle yapsanız, az az biraz biraz gayret edip böyle kısa kısa hadisleri, uzun olsa ne fark eder, çok uzunsa 3 günde, değilse 2 günde, olmazsa 1 günde ezberleseniz, bir gün boyu 24 saat size verilmişse, bunun yarım saatini, bir saatini bunu ezberlemeye, yarım saatini, bir saatini de gündemde tutmaya ayırsanız çok mu dersiniz? Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yani, arkadaşın telefon numarasını unuttum. Ben telefon edecektim, o numarayı isteyecektim. Şimdi yani Allah'a mı telefon edeceğim, ondan mı isteyeceğim? Ben oğluma diyecektim ki yavrum fırından bir ekmek getir. Şimdi yani bunu Allah'tan mı isteyeceğim? Ya da ben yani bir şeyler isteyecektin ve Allah'tan istemeyeceksin öyle mi? Sen bilirsin. İstersen Allah'tan iste. Değilse başına neler gelir belli olmaz. Çünkü yardıma muhtaç mısın? Yardım dilediğinde de Allah'tan yardım dile. İzeste'ante feste'in billah. Bu işin kuralı budur. Ukalalığın anlamı yoktur. Yani sana yardım edecek olan Allah'tır. Nereden gönderirse oradan alırsın. Kendisinden bir şey istenecekse bu sadece Allah'tır. O istemezse hiç kimse bir şey isteyemez. Bunu böylece bilelim. Okuduğumuz hadisleri tekrar okuyor ve bugün sohbete son veriyorum. Yetki sahibi bir sultan öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Yani ona yetkili olur. Onun sultanı olur. Öfkelenen sultanın sultansını şeytan alır. Mümin rahatsızlandığında nasıl ki demirci körü demirin pasını arındırırsa, bu da onu günahlarından arındırır. İki halifeye birden biat edildiğinde onlardan birini etkisiz hale getiriniz. Ahir zaman yaklaşınca, aynen sizin tepsiden hurmaların en nefisini seçtiğiniz gibi, ölüm de ümmetimin iyilerini seçer. Sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde, arzuladığı şeye dikkat etsin. Zira o, isteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez, hangisinin kendisine verileceğini bilemez. Size misafir geldiğinde, onu ikramla ağırlayın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.